Ayrım 4.
Diyelim ki kayaya parmağınızla dokundunuz. Kaya daha sert olduğu için parmağınız onu delmeden kalacaktır. Oysa bir an için sizin Mars gezegeninden gelen bir kişi olduğunuzu düşünelim. Diyelim ki gövdenizdeki atomlar dünyadaki gövdenizinkinden çok daha yüzlerce defa daha yoğun olsun. Böyle olunca sizin Marslı parmağınız dünyadaki kaya parçasını sünger gibi delip geçmez mi? Ve o zaman sizin Marslı zihninizde kayanın yoğunluğunun buhar veya gaz yoğunluğu derecesinde olduğu düşüncesi belirmez mi? Buna bağlı olarak yoğunluk gibi bir özelliğin yine aslında algılamayı yapanın kendisine bağlı olduğu görüşü daha doğru olmaz mı? Eğer bu soruların yanıtı evet ise ve tartışma bu şekilde sonuçlanırsa ortaya çıkan durum primer ve sekonder özellikler gibi bir ayrımın yapılamayacağıdır. Diğer bir deyişle, eğer bu özelliklerin tümü zihinde ise o zaman zihin olmadan madde de olamaz demektir. Bu Berkeley'in savunduğu bir görüştür. Berkeley maddenin bağımsız bir varlığı olabileceğini kabul etmez. Kendisinin en ünlü cümlelerinden biri var olmak algılamak demektir şeklindedir. Nesneler örneğimizdeki kaya algılanabildiği sürece var demektir. Daha sonraki yıllarda Dr. Samuel Johnson'a Berkeley'nin felsefesi hakkında görüşleri sorulduğunda Johnson onun düşüncelerini pek doğru bulmadığını belirtmiştir. Nasılını soranlara da bir kaya parçasına tekme vurarak işte böyle demiştir. Ona göre ayağındaki acı duygusu taşın ondan bağımsız varlığını kanıtlamaktadır. Tabii Berkeley'nin de buna şöyle kolay bir yanıtı olabileceğini düşünebiliriz. Evet, gerçekten doğru. Siz ayağınızdaki bu acıyı duyduğunuz içindir ki bu kaya parçası size gerçekten var görülmektedir. Acı ile dahi olsa kayayı algılamış, dolayısıyla onun varlığını kanıtlamış sayılırsınız. Görülüyor ki burada önemli olan nokta Berkeley'nin dış dünyanın varlığını kabul etmemesi değil, dış dünyanın varlığının ancak algılama yolu ile kanıtlanabileceğini savunmasıdır. Berkeley'nin dış dünyanın gerçekliği üzerinde bu kadar durmasının nedeni, Tanrı'yı yadsıyan materyalistik bir görüşe karşı çıkma çabalarında aranabilir. Ona göre maddenin bağımsız olarak varlığına ilişkin bu görüşler, soğuk ve tanrısız bir evren düşüncesine yol açmaktadır. Buna karşılık, eğer madde ancak zihine bağımlı olduğu sürece var olursa, evrende insana da önemli bir yer verilmektedir. Böylelikle de kişi nasıl var olduğunu araştırabilir. Eğer varoluş bir gözlemci tarafından algılanmaya bağlı ise, insanların varoluşu da ancak bir tanrının onları algılaması yolu ile olabilecektir. Böyle bir mantık yürütmesi ile aynı zamanda tanrının varlığı da kanıtlanabilmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle, eğer biz var isek o da var demektir. Yalnız bu durumda şöyle bir çelişki de ortaya çıkmaktadır. Eğer varoluş bir gözlemciyi gerektiriyorsa, Tanrı'yı gözlemleyen nedir? Buraya kadar söylenilenler bazı okuyuculara uygunsuz ve gereksiz görünse bile, bu görüşlerin genel olarak bilimde yeri vardır. Özellikle psikoloji için önemi büyüktür. Örneğin Berkeley'in bu yaklaşımı, zaman içinde evrendeki her şeyin zaman ve yere göre değiştiği, absolut değişmeyen, hiçbir şey olmadığı görüşünü getirmiştir. Ona göre her şey algılamaya dayanır ve tüm hareket gözlemci ile görelidir. Daha sonraları Einstein'ın ortaya attığı relativity, görecelik kuramının temelinde de bu görüş vardır. Bildiğimiz gibi bu kuram çağdaş fizikte bir devrim yapmış ve tüm alan ve zaman kavramlarımızı temelinden değiştirmiştir. Psikolojiye direkt uygulaması ise 1920'lerde Percy Brinkman adlı bir fizikçinin yazdığı bir kitapta belirtilmiştir. Modern Fiziğin Mantığı isimli bu kitapta Brinkman bir kavramın o kavramla ilgili ölçme işlemlerine eş olduğunu savunmuştur. Örneğin uzunluk kavramı düzgün bir cetvel ile ölçme hareketine eştir. Psikolojiye uygulandığında zeka kavramının zeka testlerinin ölçtüğü şeye eşit olduğu anlamındadır. Burada en önemli nokta, ölçme hareketinin algılamayı gerektirdiğidir. Bir cetvel üzerinde bazı sayıları okumak veya testteki puanlara bakmak gibi. Berkeley ve Brinkman'ın görüşünü kabul ederseniz, uzunluk ve zeka gibi kavramları ve özellikleri yaratan işte bu algılama davranışıdır. Böyle olunca da algılamadaki bazı yanılgılar, kavramlar ve özellikleri de etkileyebilmektedir. Kavramları ölçme, algılama ile tanımlamanın getirdiği felsefi ve bilimsel sorunlar çoktur. Ama önemli olan nokta, Berkeley'nin ölçme ve tanımlamaya ilişkin çağdaş sorunları daha o zamandan fark etmiş olmasıdır. Görsel algı. Berkeley'nin psikolojiye en önemli katkısı görsel algı alanında olmuştur. O öncelikle derinlik algılaması ile ilgilenmiştir. İnsan gözünün retinası iki boyutlu olduğu halde nasıl olup da üç boyut gördüğümüzü pek az kişi durup da düşünür. Berkeley'nin bu soruya yanıtı onun deneyimciliğini ve çağrışımcılığını göstermektedir. Berkeley'e göre doğuştan getirilen bir derinlik kavramı yoktur. Belki de yeni doğmuş bebekler derinliği hiç görmezler. Derinlik algısı deneyimle oluşur. Biz nesneleri görür ve dokunuruz. Bazı nesnelere dokunmamız için uzanmamız gerekir. Bazılarına ise yalnız uzanarak değil, emekleyerek veya yürüyerek dokunuruz. Bu deneyimler ile uzanma, emekleme ve yürüme sırasındaki deneyimlerimiz ile gözlerimiz ile edindiğimiz deneyimler birleşir. Bu hareketleri yaparken gözlerimiz nesnelere yaklaşır, uzaklaşır, göz mercekleri odaklarını değiştirir. Gözlerimizle edindiğimiz deneyimler, dokunma deneyimlerimizle birleşerek derinlik kavramını oluşturur. Çağdaş psikoloji açısından Berkeley'in derinlik algılamasına ilişkin bu görüşleri eksik sayılmakla beraber bu analiz algılama için öğrenme ve deneyimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. David Hume, 1711-1776. Hume otobiyografisinde İnsan Doğasının Bilimsel İncelenmesi adlı eserinin basında hiçbir heyecan yaratmamasını belirtirken, partizanlardan bir mırıltı bile gelmeden bu eserin doğmadan öldüğünü söylemiştir. Bu durum belki de onun mesleki yaşantısının büyük bir bölümünü ne diye yarı psikotik bir markize ücret karşılığı arkadaşlık ederek geçirdiğini açıklayabilir. Söylendiğine göre bu markiz, Hume'un bu kitabını çok değerli bir kitap olarak görmüş ve beğenmiştir. Bir süre sonra başka kişiler de bu psikotik markizin görüşlerini paylaşmışlar ve Hume, çağdaş batı dünyası düşününde önemli bir yer tutmuştur. Gerçekten de Hume, ölümünden sonra değeri fark edilen kişilerden biridir. Hume'un annesi onu mutlu fakat çok akıllı olmayan bir çocuk olarak algılamıştır. Ya annesinin gözlemleri hatalıydı ya da Hume sonradan parlayanlardandı. Çünkü uzun dönemde çok zeki bir insan olduğunu kanıtlamış ve devlet yönetiminde önemli pozisyonlara geçmiştir. Hume'un meslek yaşantısının bir bölümünde kütüphaneci olduğu görülmektedir. Fakat onun seçtiği kitaplar kütüphaneyi koruyan kişiler tarafından adaba aykırı sayıldığından bu yaşantısı kısa sürmüştür. Buna rağmen bu olay bize Hume hakkında bazı şeyler göstermektedir. O kendinden önce sözünü ettiğimiz Locke'dan daha inatçı bir kişidir. Dini görüşleri geleneksel değildir. Protestan devrimini sanat aşkının batıl itikatları yendiği küçük bir zafer olarak nitelendirmiştir. Berkeley ve Hume her ikisi de İngiliz deneyimcileri arasında sayılmakla beraber zihnin doğasına ilişkin görüşlerinde çok farklılıklar gösterirler. Berkeley'e göre madde zihin tarafından algılandığı sürece var olmakta. Hume'a göre ise insan diğer organizmalardan farklı olmayan bir başka organizma, bir başka madde olmaktadır. Bununla beraber Hume yine de Hobbes'un zihnin maddenin hareketinde oluştuğuna ilişkin diğer uçtaki düşüncesinden kendini uzak tutmaya çalışmıştır. Bunun yerine kendisi Hobbes'tan daha kültürlü bir kişi olduğu için zihin ve madde sorununu dış dünyanın varlığına ilişkin bir görüş getirmeden çözmeye çalışmıştır. Ona göre her şey deneyimlerimizle, duysal izlenimlerle başlamaktadır. Bu kadarını bilmek de bizim için yeterlidir. Zihinsel fakültelerin yatsınması. Hume zihnin hafıza, bellek ve imgeleme gibi güçleri olduğunu yatsımıştır. Bunun yerine Locke'un zihnin doğuşta bomboş olduğuna ilişkin görüşlerini kabul ederek bunu uç noktasına kadar götürmüştür. Hume'a göre doğuştan getirilen fikirler olmadığı gibi doğuştan getirilen fakülteler de yoktur. Böyle olunca bu doğuştan gelen fakültelerin yerini fikirlerin çağrıştırılması yasası alır. Zihinsel yaşamdaki bu yasa, fizikteki yer çekimi yasasına benzetilebilir. bellek ve imgeleme, bu fikirlerin çağrıştırılması sırasında izlenilen yollara verilen isimlerdir. Hume için başkalarının bellek fakültesi adını verdiği şey, yalnızca bir dizi fikirler zincirini başlatmaktan başka bir şey değildir. Bu fikirler deneyimlerden gelmektedir. Deneyimler de zaman ve alanda, aynen zihindeki gibi ilişkili olmuşlardır. Bu zincirleme tepkileri başlatan, anımsama yolunda yapılan ilk uyarıdır. Belleği bir zihinsel güç, fakülte olarak isimlendirmek, onun nasıl çalıştığına ilişkin soruları da ortadan kaldırmaktadır. Eğer herhangi bir şey zihinsel bir güç ise, bunu daha ileriye götürmeye gerek yoktur. Durum kendiliğinden açıktır. Hume ise bir isim vererek açıklamak yerine, sürecin işleyişinin bir analizini yapmaya çalışmıştır. Hume'un imgeleme ve yaratıcılık fakülteleri için öne sürdüğü şöyle bir örnek vardır. Diyelim ki size yıldız Antares'in 4. gezegenine bir yolculuk yaptığınızı düşünmeniz söylendi. Aklınıza belki de hiçbir imge gelmeyecektir. Çünkü belki de Antares'in adını bile duymadınız. 4. planetinin olup olmadığını bile bilmiyorsunuz. Gerçekten de astronotlar Antares'in gezegenleri konusunda pek bilgi sahibi değillerdir. Yalnız biraz daha uğraşırsanız belki de gözünüzün önüne bazı imgeler getirebilirsiniz. Belki de 20 metre uzunluğunda hayvanlar veya bazı yaratıklar düşünebilirsiniz. Gezegenin atmosferini dünyanınkinden iki misli yoğunlukta düşünebilirsiniz. Peki bütün bunlar nasıl olup da bir hiçlikten gelebilir? Hume'a göre bunlar hep daha önceki deneyimlerimizden gelmektedir. Örnekte düşünülen şeyler, kollar, gözler, kuyruklar, bu dünyadaki deneyimlerimiz içindeki imgelerdir. Yalnızca birleştirilmeleri farklıdır. Bu birleştirmeler, benzerlik, zıtlık ve bitişiklik gibi birleştirme yasaları içinde belirlenmektedirler. Nedensellik kavramı. Hume nedensellik kavramının çok etkileyici bir analizini yapmıştır. Ona göre nedensellik, insan zihninin doğuştan getirdiği bir kavram değildir. Gözlemleyebildiğimiz bir şey de değildir. Buna rağmen bu kavram yine de gözlemlerimizden çıkmaktadır. Diyelim ki bilardo oynuyorsunuz. A topunun B topuna vurduğunu görüyorsunuz. A duruyor, B öne doğru gidiyor. Bu durumda A'nın B'yi hareket ettirme nedeni olduğunu söyleriz. Fakat gördüğümüz şey nedensellik değil, iki tane birbirini izleyen olaydır. Nedensellik olaylardan çıkarılan bir insan soyutlamasıdır. Kavramın oluşturulmasının temelinde yatan şey de birbirini izleyen bu olayların sık sık tekrarlanmasıdır. Nedensellik ilkesi hiçbir zaman tümüyle emin olabileceğiniz bir şey değildir. Diğer bir deyişle, nedensellik doğaya ilişkin bir gerçek olmaktan çok, doğaya ilişkin bir hipotezdir. Benlik kavramı. Hume'un tüm geleneksel fikirleri yatsımaya ilişkin yeteneği benlik kavramına kadar uzanmıştır. Pek çok kişi benliklerinin farkında olduklarını söylerler. En azından bu kadarından emin olduklarını belirtirler. Descartes da tek emin olduğu bilginin benliğinin farkında oluşuna ilişkin olduğunu söylemiştir. Fakat Hume kendi zihnini araştırmaya başladığında benliğinin hiçbir zaman farkında olmadığını ileri sürmüştür. Farkında olduğu tek şey duyularının izlenimleri ve çağrıştırdığı fikirlerdir. O halde benlik nerededir? Hume kendi benliğimizi direkt olarak fark edemediğimizi söylemektedir. Ona göre benlik de nedensellik kavramı gibi bir hipotezdir. Biz bu benlik hipotezini kendi duyu izlenimlerimizdeki ve birleştirilmiş fikirlerimizdeki düzenliliğe, tutarlılığa bağlı olarak oluştururuz. Sonuç. İngiliz deneyimcilerinin ortak noktası, deneyime verdikleri büyük önemdedir. Fikirlerin çağrıştırılması, birleştirilmesi ise zihnin en temel ilkesi durumuna getirilmiştir. Zihin içinde Tanrı'nın verdiği değiştirilmez ve ölümsüz fikirler olan bağımsız ve özgür bir araç değildir. Bunun yerine zihin doğru ve güzel olarak düşünülen büyük değişiklikleri yapabilen bir güçtür. Bu nedenle bireylerin davranışları arasındaki farklılıklar onların düşünce ve fikirlerindeki farklılıklara kadar götürülebilir. Böyle bir yaklaşım belki de felsefede bir Pandora kutusu açmıştır. Eğer güzellik ve doğruluk fikirleri Tanrı'dan değil de deneyimlerimizden geliyorsa, örneğin hangi dinin görüşlerinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Zihin konusunda deneyimcilerin ortaya attığı bu görüşün, inançlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Diğer bir yanda, hoşgörü üzerinde de yararlı etkileri olmuş olabilir. Tabii ki bu görüşlerin inançlar üzerindeki yıkıcı etkisi bazı 18. yüzyıl İskoç profesörlerini, örneğin Thomas Brown, bu bölümdeki öğretilere karşı çıkmaya götürmüştür. Onlara göre bu görüş insanı aşağılamakta olduğundan Aquinas ve Descartes'in temel görüşlerine dönmekte yarar olacağı düşünülmüştür. Bununla beraber başlatılan bir oluşum vardır ve bunu durdurmak olanaksız gibi görülmektedir. Thomas Brown ve arkadaşları dışındaki diğer kişiler deneyimciliği alıp bu görüşleri sürdürmüşlerdir. Hume'un çağdaşlarından David Hartley deneyimcilerin öğretilerini sistematize etmiş ve fikirlerin çağrışımı ve birleştirme ilkesini popülerize etmiştir. 19. yüzyılda James Mill ve oğlu John Stuart Mill ilk deneyimciler tarafından ortaya atılan görüşleri daha genişletmiş ve vurgulamışlardır. Özellikle John Stuart Mill'in eserleri Almanya'da Wilhelm Wundt üzerinde etkili olmuştur. John S. Mill, Wundt'un Leipzig'te ilk psikoloji laboratuvarlarını kurmasından 6 yıl önce 1873'te ölmüştür. Böylelikle psikoloji yavaş yavaş sırça köşkteki koltuktan laboratuvara doğru hareket etmeye başlamıştır. Bölüm 4. Alman Felsefesi ve Aktif Zihin. Bu bölümde üzerinde durulacak Alman filozofları Leibniz, Kant ve Herbart'tır. Bunlar İngiliz deneyimciliğine tepkiyi başlatmışlar ve deneyimcilerin zihne ilişkin görüşlerini pasif bulduklarını söylemişlerdir. Bu kişiler çağrışımın temel ilişkilerine karşı çıkmaktan çok zihnin ne yaptığını sorgulamışlardır. Zihin gerçekten hareketsiz bir tabula rasa mıdır? Diğer bir deyişle o hareketsiz dururken üzerinde yazan deneyimin eli midir sorusunu yanıtlamaya çalışmışlardır. Yukarıda adı geçen Alman filozofları deneyimci görüşü gerçek anlamda suçlamışlardır. Onlara göre zihin aktif ve kendine özgü bir işleyişi olan deneyimlerimize katkısı olan bir oluşumdur. Tabii bu da insan zihninin doğuştan bomboş olmayacağına işaret etmektedir. Zihnin doğuştan getirdiği bu yetenekler tepkide bulunma ve aktif olma fakülteleridir, güçleridir. Bunlar deneyimlerden önce zihinde vardırlar. Hatırlanacağı gibi Locke, zihin bir tabula rasadır. Zihinde daha önce duyumlarda olmayan hiçbir şey yoktur demiştir. Leibniz ise onun bu sözlerine karşılık, evet ama zihnin kendisinden başka hiçbir şey görüşünü getirmiştir. Aslında Locke da yansıtmayı zihnin temel bir özelliği olarak ortaya atarken, aktif bir zihin görünüşünü tümüyle yatsıyamamıştır. Bu nedenle Alman filozoflarının, İngiliz deneyimcilerinin görüşlerine biraz da aşırı bir tepki gösterdikleri söylenebilir. Ancak Locke, tabula rasa görüşünü öylesine benimsemiştir ki, zihnin aktivitesine ilişkin bazı önemli olasılıkları sanki görmezlikten gelmiştir. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716. Voltaire'in ünlü Candide romanındaki karakterlerden biri, biraz da safça ve sürekli olarak, bu en kötünün iyisi bir dünyadır, görüşünü benimsemiş olan bir profesördür. Profesör bu felsefeyi en uygunsuz durumlarda bile kullanmaktadır. İşte Candide romanındaki bu karakterin aslında Leibniz'in kişiliğine bir hiciv olduğu söylenmektedir. Leibniz'in yaklaşımı da temelde böyle olmakla beraber, kendisinin Newton'dan bağımsız olarak modern matematiği bulmuş olduğu hatırlanırsa, hiç de safça bir profesör olmadığı kanıtlanmış olur. Leibniz bir profesyonel filozof olarak değil, bir memur olarak yaşamını sürdürmüştür. Pek çok ilgi alanı arasında idarecilik, hukuk, matematik ve semantik gibi alanlarda sayılabilir. Kendisi felsefeyi biraz daha hafife alarak, yalnızca boş zamanlarını değerlendirdiği bir hobi olarak görmüştür. Buna rağmen onun fikirleri başkalarını yeterince ilgilendirdiği için üzerinde durmakta fayda vardır. Aktivite, hareket. Leibniz'in psikolojik yaklaşımında en önemli sözcük aktivitedir. Ona göre aktif olmayan hiçbir şey yoktur. Var olmanın temelinde aktivite yatar. Her aktivitenin de temel birimi monattır. Monatlar tüm varoluşun değişmez birimleridir. Psikolojideki çeşitli kavramların tarihi gelişimine bakıldığında, anlaşılması en güç olan kavramlardan biri Leibniz'in monat kavramıdır. Leibniz'e göre fiziksel dünya ve zihinsel deneyimler aslında aynı temel gerçeğin iki ayrı yönüdür. Arada önemli bir farklılık yoktur. Böyle olunca da bilinç madde, madde de bilinçtir. İnsan kafatasındaki beyin maddesinin bilinci yarattığı oranda, bilinç de kafatasındaki fiziksel beyni yaratmaktadır. Bilinç ve madde aynı gerçeğe iki ayrı yönden bakış açısıdır. Monatlar. Atom kavramı bugün için hepimizin tanışık olduğu bir kavramdır. Atom fizik bilimlerinde evrenin temel birimi olarak ortaya atılmıştır. Leibniz'in felsefe sistemindeki atomlar ise monatlardır. Monatların bir yere kadar psikolojik atomlar olduğunu söylemek olasıdır. Hatırlarsanız Leibniz, zihin ve gövdeyi temel bir bütünün iki ayrı görünümü olarak ele almaktaydı. Böyle olunca monatlar hem bilincin hem de gövdenin temel üniteleridir. Leibniz, monatları gerçeğin temel birimleri olarak gördüğüne göre, onları yoktan var edilemeyen, vardan da yok edilemeyen ve değiştirilemeyen şeyler olarak görmüştür. Bu monatların hareketi, deneyimlere ve gerçeğin sürekli değişen görünümlerine neden olmaktadır. Kavrama, öpü caption. Diyelim ki evinizde çatıya bir damla yağmur düştü. Bunu duymanıza olanak var mıdır? Bu soruya yanıtınız büyük bir olasılıkla hayır olacaktır. Çatıya tek bir damla düştüğünde bu sesin farkına varmanız olanaksız gibidir. Ancak damla sayısı çoğalırsa damlalar yerine yağmur yağdığını anlayıp yağmuru duyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Aslında yağmur yağışı tek tek damlaların düşmesinden oluşmuştur. Bu durumda tek bir damlanın düştüğünü duymuyorsanız nasıl oluyor da yağmuru duyuyorsunuz? Leibniz'e göre çatıya düşen her tek damlanın algılanması bir küçük, petit, algıdır. Bu küçük algı Leibniz'in monat kavramına yakındır. Diğer bir deyişle bu monatlar yalnızca psikolojik deneyimlerle sınırlandırılmayan, fiziksel dünyanın da temel birimleri olan şeylerdir. Leibniz bu küçük algılar veya psikolojik monotların kendi içlerinde bilinç dışı olduklarını öne sürmüştür. Tek tek damlaları duymayışımızın nedeni budur. Psikolojik monatlar ancak bir arada toplanıp algılandıklarında bilinç düzeyine çıkarlar. Bu da ortaya limen kavramını getirir. Limen bilincin eşiği olan bir noktadır. Eğer algılarımız bu eşiğin altında ise duyu organlarımız bir uyarana tepki gösterirler. Bir şeyler olduğu düşünülür. Ancak kişi uyarıldığının bilincinde değildir. Eğer algılar eşiğin üzerinde ise kişi bilinçli olarak uyaranların farkına varır. Yukarıda söze edilen bu süreç aktif bir süreçtir ve bir tabula rasa yerine aktif bir zihin gerektirir. Zihnin bu aktif özelliğine kavrama, apperception denir. Kavrama Leibniz'e göre organizmanın deneyim öncesi sahip olduğu bir özelliktir. Zihin kavramayı öğrendiği için değil, kavrama tüm insan zihinlerinde evrensel bir özellik olduğu için kavrar. Psikofiziksel paralellik. Leibniz, Descartes tarafından Avrupa'da oluşturulan dualizm görüşünden Almanya'da ilk ayrılanlardandır. Leibniz'in monat kavramı, gövde ve zihni tek bir gerçek olarak birleştiren bir kavramdır. O, Descartes'in zihin ve gövde etkileşimi görüşünü kabul etmez. Ona göre zihin ve gövde tek bir gerçeğin iki ayrı görünümüdür. Ancak bunlar birbirinden bağımsız ve farklı nedensel yollar izlemektedirler. Gövde ve zihin arasında bir neden-sonuç ilişkisi türünden ilişkiden söz edilemez. Diğer bir deyişle, beyin travması geçiren bir kişi eğer bellek kaybına uğramışsa, bu travma bellek kaybına neden olmayabileceği gibi, bellek kaybı da travmaya neden olmamıştır. Her iki olay birbirinden bağımsız fakat paraleldir. Bu da psikofiziksel paralelizmin bir örneğidir.